Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek ve Abdullah İbni Abbas'ın bize rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. O şöyle demiştir. Bir gece Resulullah'ın hanımı ve teyzem olan Meymune'ye misafir oldum. Bu gece Meymune'nin namaz kılamayacağı bir geceydi. Meymune bir kumaş alıp serdikten sonra üzerine bir yastık koydu. Sonra üzerine bir kumaş koydu. Yanına da benim için bir kilim serdi ve başımı onun yastığına koydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldırdıktan sonra gelip bir kumaş parçası alıp onu üzerine sardı ve giysisini çıkardı. Sonra teyzemin örtündüğü kumaşla örtündü ve gecenin sonuna kadar yattı. Sonra kalkıp asılı duran bir kırbayı alınca kalkıp kendisine su dökmeyi düşündüm. Ama uyanık olduğumu fark etmesini istemediğim için vazgeçtim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldıktan sonra yatağa gidip giysisini aldı, üzerindeki kumaşı atıp mescide giderek namaza durdu. Ben de kırbayı alıp abdest aldım, sonra mescide gidip solunda durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni tutup sağına geçirerek 13 rekat namaz kıldı. Ben de onunla kıldım. Oturunca ben de yanına oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dirseğini yanıma dayayıp yanağını yanağıma yaklaştırarak uyudu. Hatta uyurken aldığı nefesi hissettim. Bu sırada Bilal gelip, "Ey Allah'ın Resulü namaz!" diye seslenince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gitti. Ben de peşinden gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra Bilal kâmet getirdi ve farza durdular. Anlaşılan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gece hayatına dair bilgiyi daha evvel de okumuştuk. Biraz daha kapsamlı bir rivayet olunca yeniden okudum. Burada Hazreti İbn Abbas'ın hırsını, hevesini, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gecesini öğrenmeye dair olan gayretini özellikle görüyor ve buna şahit oluyor. Bunun bizde de olmasını arzu ediyoruz. Yani Efendimiz'i öğrenme sevgisi, coşkusu bizim de ruhumuza yansısın arzusundayız. Efendimizin gecesi böyle, kalkıyor, namaz kılıyor, başka hadis-i şerifler de okuduk, ayetler okuyor, gökyüzüne bakıyor. Yani böyle dolu bir gecesi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve özellikle son bölümde çok tatlı bir hatıra var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'ın böyle yan tarafına böyle uzanıyor, yanağını yanağıma yaklaştırıp uyudu diyor. Ne hoş ve ne insani bir durum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve amcası oğlu arasındaki muhabbeti de böylece okumuş görmüş oluyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz elhamdülillah ve 2609. rivayeti okumaya gayret edeceğim sizlere. Abdullah İbni Abbas dedi ki, Allah'ın Resulullah'a Uhud savaşı sırasında yaptığı yardım gibisini hiçbir yerde yapmış değildir. Yani Allah-u Teala Uhud Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardımda bulundu. Öyle bir yardım ki Efendimizin hayatında bunun gibisi yoktur diye bir iddia ile söze girdi Abdullah İbni Abbas. Onu dinleyenler onun bu sözünü biraz garipsediler. Abartılı bulur gibi oldular. Bunun üzerine Abdullah İbni Abbas şöyle dedi. Bu söylediğime inanmayan ve kabul etmeyenlerle aramızda Kur'an hakem olsun. Allah Uhud Savaşı konusunda andolsun Allah izniyle onları müşrikleri kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vaadini gerçekleştirdi. Uhud Savaşı'nın birinci bölümünde Allah'ın izniyle Müslümanlar müşrikleri kırıp geçiriyor. Rabbimiz bunu söylüyor ve böylece Allah'ın vaadi gerçekleşti. Nihayet sevdiğiniz şeyi yani zaferi size gösterdikten sonra zaaf gösterdiniz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. Kaçıp hezimete uğradınız. Buna rağmen Allah Teala sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Ali İmran 152. ayeti buyurmuştur Rabbimiz. Burada kastettiği kişiler, diyor Abdullah İbni Abbas, tepedeki okçulardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bir yere konuşlandırıp arkamızı koruyun. Öldürüldüğümüzü görseniz dahi bize yardıma gelmeyin. Ganimetleri topladığımızı görseniz de katılmak üzere yanımıza gelmeyin emrini vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri hezimete uğratıp ganimetler ortada kalınca okçuların hepsi yerlerinden inip müşriklerin askeri karargahına girdiler ve ganimetleri toplamaya başladılar. Bu kargaşada Müslümanların safları şu şekilde birbirine geçti. Bunu söylerken Abdullah İbni Abbas iki elinin parmaklarını birbirine geçirdi. Yani Müslümanların safları karıştı. Okçular konuşlandıkları yeri terk edince müşriklerin atlı birliği o yerden, Müslümanların koruduğu yerden Müslümanlara arkadan saldırıya geçti. Ve bu kargaşada herkes birbirine vurmaya başladı. Burada Müslümanlar birçok şehit verdi. Oysa günün ilk saatlerinde savaş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabının lehineydi ve müşrik sancaktarlardan 7 veya 9 kişi öldürülmüştü. Arkadan gelen bu saldırıdan sonra Müslümanlar dağ tarafından dolandılar. Ancak sığınmak istedikleri gar denilen yere ulaşamadılar. Mihras denilen büyük kayanın alt tarafındayken şeytan Muhammed öldürüldü diye bağırdı. Bu haberin doğruluğu konusunda kimse şüpheye düşmedi. Bu şekilde öldürüldüğünden yana herhangi bir şüphe taşımazken dağın eteklerinden üst tarafa çıktığını gördük Efendimizin. Ki onu yürüyüşünden tanımıştık. Onu gördüğümüzde o kadar çok sevindik ki başımıza gelenleri unuttuk. Bulunduğumuz yere doğru çıkarken de peygamberlerinin yüzünü kanatan bir topluluğa Allah'ın öfkesi çok şiddetli olacak diyordu peygamberimiz. Arada bir de Allah'a yemin olsun yanımıza kadar artık çıkamazlar diyordu. Yanımıza ulaşınca biraz bekledi. O sırada Ebu Süfyan dağın alt tarafında Hubel uludur, Hubel uludur. İbni Ebu Kepşe nerede? Yani peygamberimizi kastediyor. İbni Ebu Kuhafe nerede? Hazreti Ebu Bekir'i kastediyor. İbnül Hattab nerede? Hazreti Ömer'i kastediyor. Bağırmaya başladı Ebu Süfyan. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, Ebu Bekir Efendimiz'i ve Ömer Efendimiz'i soruyor. Hazreti Ömer dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ona cevap vereyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ver buyurdu. Ebu Süfyan bir daha Hubel uludur diye bağırınca Hazreti Ömer Allah daha yüce ve Allah daha uludur karşılığını verdi. Ebu Süfyan bir daha Muhammed nerede? Ebu Bekir nerede diye bağırınca Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte burada. Ebu Bekir de burada. Ben de işte buradayım karşılığını verdi. Ebu Süfyan bugün Bedir savaşının karşılığıdır. Günler karşılıklı. Savaşlar da öyle. Bazen lehte, bazen aleyhtedir deyince Ömer ama biz eşit değiliz. Çünkü bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz ise cehennemdedir dedi. Ebu Süfyan bu sizin iddianız. Öyle olacaksa kaybeden ve hüsrana uğrayan biz olacağız dedi ve ekledi. Ölülerinize müsle yapıldığını görürseniz bilin ki bu liderlerinin emri ile yapılmış değildir. Sonra yine de cahiliye duyguları daha ağır bastı. İnadı ve kibri kabardı. Ve dedi ki ama müsle yapılırsa da bundan rahatsızlık duymayız dedi. Müsle zaten ölmüş olan ceset üzerinde tahribatta bulunmak. Yani kini ve intikamı o kadar yoğun ki adamların öldürmek yetmiyor. Öldürdüğü üzerinde elini, kolunu, burnunu, kulağını kopartmaya varan, deşen tavırlar içine giriyorlar. Allah korusun. Müsle deniliyor buna. Evet, Uhud Savaşı'nı ve Uhud Savaşı'nda Allah-u Teala'nın yardımını Hazreti İbni Abbas tespit etmiş. En büyük yardım, belki en çok yenilginin yaşandığı gün geldi diyor. Ve doğru da söylüyor Allah-u Alem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ashab onca dağılmasına rağmen Rabbimiz hem ki onları bağışladı hem de mağlubiyet gibi olan bir savaşı Allah-u Teala galibiyete çevirdi. Müslümanlar en çok bu savaş sonrasında bir eğitim aldılar. Ruhları terbiye oldu. Hayatları farklılaştı. Dünya ve dünyadakileri neler yapabileceği insana belli oldu bu savaş ile. Yani dünya sevgisiyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine itaat etmemekle hangi durumlara düşüleceği Müslümanlar açısından netleşti. Bugün biz de bunu güzelce görmüş oluyoruz. Ve buna rağmen Allahu Teala kaçan, parçalanan, emre itaatsizlik yapan tüm Müslümanları Rabbim bağışladı, affetti ve onlara yeniden bir imkan sundu. Bize de Rabbimin böyle bir imkan vereceğini biliyoruz. Hazreti Ömer'in bu hadisteki tespiti aslında muhteşem bir zihni bize anlatır. Evet, bazen yenilebiliriz, bazen ölebiliriz. Oluyor ve bugün dünya üzerinde böyledir. En çok öldüğümüz, öldürüldüğümüz zamanlardan birini yaşıyoruz. Yeryüzü Müslümanlar aşağılanıyor. Yeryüzü Müslümanların ellerindeki imkanlar alınıyor. Namusları payimal ediliyor gibi pek çok acı verici şeyler var. Ama Hazreti Ömer'in Ebu Sufyan'a verdiği cevap muhteşem. Ne dedi? Bugün dedi o Bedir Savaşı'nın karşılığıdır. Bedir'de 70 kişi öldürdünüz bizden. Biz şimdi sizden öldürdük 70 kişi. Hayır, biz eşit değiliz şu anda dedi Hazreti Ömer. Çünkü bizim ölülerimiz şehit olup cennete gitti. Ama sizin ölüleriniz cehenneme gittiler. Nasıl denk olunacak ki? Ahirete iman eden bir toplum, ahireti öncelleyen bir toplumun zihin yapısıdır bu. Biz de bugün şunu biliyoruz. Yeryüzü Müslümanlar değişik sebeplerle ölebilirler. Acı çekebilirler, kaybedebilirler, iflas edebilirler. Ülkeler, dünyalar perperişan olabilir. Ama iman ile göçüldüğünde cennet bekliyor bizi. Belki kalitemiz zayıf, kalibremiz yeterli değil. İyi Müslümanlar olamadık. Kemalatımız gerçekleşmemiş olabilir. Allah ve Resulünün istediği kadar güzel değiliz belki ama La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesine sımsıkı sarılan, ahiret gününe inanan ve Rabbimizden gelen tüm bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş, bununla beraber hayatları o şekilde o kadar güzel olmayan Müslümanlar olsak da biz biliyoruz ki sonuç itibariyle cennet var, cehennemden kurtuluş imkanımız var ama kafirler için hiçbir imkan yok. Ancak iman ederlerse bizim kardeşlerimiz olurlar. Hatta bizi de geçebilirler. Konu iman ve küfürdür. Ve bu Uhud'da da böyleydi. Bedir'de de böyleydi. Hendek'te de böyleydi. Nuh kavminde de böyleydi. Şimdi de böyledir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Allah'ın izniyle. 2623. rivayetle devam ediyoruz. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Günahın kefareti tövbe etmektir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bu hadisin devamında. Eğer günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder, günah işleyen bir topluluk gönderir ve onları bağışlardı. Bu hadis-i şerif iki bölüm. Birinci bölümde günahın kefareti tövbe etmektir. Tövbe edildiğinde günahın karşılığı ödenmiş olacaktır. Kul Rabbim ben yanlış yaptım der, pişmanlık duyar ve Allahu Teala'ya dönüp affet, yaradanımsın, yaşatanımsın, rızık verensin. Eğer sen bağışlarsan ben kurtulurum. Eğer bağışlamazsan ben mahvolurum der. Bir daha işlememek üzere Rabbine yönelir, söz verirse bu günahın kefaretidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ek olarak da şöyle söyledi tekrar. Eğer günah işlemeseydiniz ki günah işlememe imkanımız yok. İnsanız ve insan hata yapma özelliğiyle var edildi. Sürekli eksik yapacak, kusurlu yapacak, tam yapamayacak. Bir de Allahu Teala'nın verdiği tüm nimetlerin karşısında her türlü imkanımızı seferber ederek kulluk yapmaya çalışsak bile yine de Rabbin verdiği nimetlerin karşılığını ödeme imkanımız yok. Bu da bir kusur olarak zaten yetecektir. Bununla beraber Rabbim bizi günah işleme kapasitesini, yanlış yapabilme kapasitesini yarattı. Ve istedi ki yanlışa düşelim ama yanlışa düşenlerin en hayırlısı tutup tövbe edendir. Düştüğü yerden kalkandır. Rabbini bilendir. Belki günahlar bazen buna yarar. Yani Allahu Teala'yı affedici bilmek. Allahu Teala'yı gafur, gaffar bilmek. Bununla birlikte kendini zayıf ve aciz bilmek, kul olduğunun farkında olmak. Değilse insan bazen kendi amellerine de yaslanır, kendinde bir renk görür, ben iyiyim der ve kaybedebilir, Allah korusun. Değilse burada günahı kutsallaştırma yok ya da günaha övgü yok. Yani günah işleyin. Hayır, burada illaki günah işlenecek. Çünkü melek değiliz. Allah-u Teala bizi iradeli yarattı. Tercihler yapabilme imkanında yarattı. Ve tercihimizin olabilmesi için de günahı var etti Allah-u Teala. Haramı var etti, yasağı var etti. Yasaklar olmasaydı zaten günah olmayacaktı. İrademizin gereği yasaklar var ve bu yasaklardan kaynaklanan günahlar var. Ama bu günahlara rağmen tövbe de var mı? İşte kazanacağız. Allah-u Teala tövbe istiyor bizden. Estağfirullah diyelim. Ya Rabbi bizi bağışla, bizi affet. Sevdiğin kullar haline getir diye de duaya devam edelim inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Abbas'ın yeni bir rivayetiyle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hatıra, 2639. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı Mekke'ye geldiklerinde Yesrib sıtması onları güçsüz düşürmüştü. Medine ağaçlık, biraz daha Mekke'ye göre havası farklı. Dolayısıyla bir sıtma var ve Medine'ye gelen muhacirler Medine'nin bu havasından etkilendiler. Yesrib sıtması diye geçmiş rivayette. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hudeybiye anlaşmasına gidildi biliyorsunuz. Anlaşma değildi aslında. Kabe ziyaret edilecekti. Muhammed aleyhissalatü vesselam bunu rüyasına görmüştü. Fakat Mekkeliler bunu engellediler. Bir yıl sonra gelmek üzere anlaşıldı. Çünkü rüya onu da işaret ediyor, onu da kuşatıyordu. Bir yıl sonra Müslümanlar Mekke'deler şimdi. Tabi vücutları çilimsiz. Bir takım sıkıntılar, hastalıklardan dolayı biraz güçsüz düşmüşler. Müşrikler bundan dolayı şöyle konuşuyorlar kendi aralarında. Yarın sizlere sıtmanın zayıf düşürdüğü bir topluluk gelecek demeye başladılar. Kendilerini güçlü kuvvetli, Medine'ye göçmüş olan Mekkelileri ise güçsüz değerlendirerek böyle konuştular. Ancak Allah-u Teala müşriklerin bu sözlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi haberdar edince ashabına tavafta remel yapmalarını emretti. Yani şöyle, deyim yerinde ise biraz kabadayıca yürümek. Yani tavaf yaparken omuzları sallaya sallaya gösterişli yürümeye remel diyebiliriz. Müşrikler, Mekkeliler Hicr tarafında oturup Müslümanları seyretmeye başladılar. Şehri onlara terk etmişlerdi. Müslümanlara bırakmışlardı. Ve fakat tavaf alanını görebilecek bir noktaya geçtiler. Bir bölümünü görebiliyorlar özellikle. Oradan seyrediyorlar. Müslümanlar tavafta iki rükün, yani Hacer-ül Esved ile Rükn-ü Yemani arasında normal bir yürüyüşle dönerken kalan kısmında da remel yapıyorlardı. Yani Mekkelilerin seyretmediği tarafta Müslümanlar normal yürüyüşle yürüyorlar. Mekkelilerin görme imkanı olan bölüme geldiklerinde remel yapıyorlar. Yani şöyle havalı yürüyorlar. Daha böyle yere basarak omuzlarını sallaya sallaya güçlü kuvvetli olduklarını göstere göstere yürüyorlardı. Müşrikler bunu görünce Yesrib sıtmasıyla zayıf düştüğünü söylediğimiz kişiler bunlar mı? Oysa bunlar falandan feşmekandan daha güçlüler demeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavafın tümünde Müslümanların remel yapmalarını istememesi onlara duyduğu şefkatten dolayıydı. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam tavafın tamamında remel yapmalarını istemedi. Çünkü Müslümanlara bu zor gelebilirdi. Biraz dinlensinler ama belli bölümlerde de bunu böyle bu gösteriyi yapsınlar istedi. İslam gösteriş dini değil. Yani buradaki anlatılan o değil bir kere. Yani şurada tavaftaki bu gösterişli yürüme bir onur, şeref gösterisidir. Hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kılıcını verdi ve kılıcını alan Ebu Dücane'ydi galiba. Meydanda böyle kasıla kasıla yürüdü. Elinde kılıç ve hareketleriyle kafirlere gözdağı veren havalı bir yürüyüşle yürüyordu. Efendimiz dedi ki bu yürüyüş caiz değil ama bir tek burada. Burası farklı, harp alanı. Dolayısıyla kafirlerle boğuşulduğu dönemlerde onlara bu tür bir tavır caiz ve gerekli. Yani Müslümanlar kendilerini zayıf göstermeyecekler. İki paralık göstermeyecekler ya ciddi bir duruşları olacak. Çünkü Allah'a iman etmeyen, ahir güne iman etmeyen, maddeci dünyanın insanların değerlendirmeleri madde üzerindendir. Onlar kaslara bakarlar. Yani kuvvetli mi? Onlar kasaya bakar. Altın, gümüş var mı? Onlar koltuğa, kanepeye bakarlar. Mal mülke bakarlar. Değerlendirmeleri, şeref anlayışları budur. Dünya ile ilgili temasları budur. Müslümanlar bazen onların anladığı dilden konuşmaları gerekiyor ki tırsınlar, korksunlar, bu gücü anlasınlar. Değilse gerçekten Müslümanlar Allahu Teala'nın kendilerine verdiği imkanla güçlüdürler. İman bir imkan, bir güçtür. Rabbimize sırtımızı dayamışız. Daha büyük bir yer olabilir mi? Ama kafir bunu anlamaz. O bedene bakar. Aa, zayıf der. Cebe bakar. O para pul yok der. Sayıya bakar. Azlarmış der. Onların kafa yapısı budur. Bazen onların anladığı dilde durmak gerekecektir. Ama Müslüman bir toplum içerisinde gösteri yapmak, başkalarını ezmek Müslümanın yapacağı bir iş değildir. Müslüman kendi eşine, çocuklarına bile böyle bir havalı, cakalı duruşta durmaz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 2644. rivayet de şöyle. Hazreti İbn Abbas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman oradaki Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını gördü. Bugün de neden oruç tutuyorsunuz diye sorunca, bugün hayırlı bir gündür. Çünkü Allah böylesi bir günde düşmanlarına karşı İsrailoğullarına yardım etmiş, Musa da buna karşılık bu günlerde oruç tutmuştur dediler. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben Musa peygambere sizden daha yakınım buyurdu ve hem kendisi bugün de oruç tutmaya başladı hem de ashabının bugün de oruç tutmalarını istedi. Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar bildiğimiz kadarıyla bu böyle devam etti. Daha sonra dileyen tuttu, dileyen tutmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada dini Yahudilerden öğrenecek değil. Sadece onların ne amaçla bunu yaptıklarını bir öğrenişi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Daha sonraki cümleden anlıyoruz ki biz Musa'ya sizden daha yakınız diyor. Ben Musa aleyhisselama, Musa peygambere sizden daha yakınım. Ve Müslümanların kalbi, imanı, duruşu Yahudilerin yakın oluşundan daha yakındır Musa aleyhisselama. Ben kitabımı okuduğumda Kur'an'ı, orada Musa aleyhisselatü vesselamın mücadelesini, tavırlarını görüyorum. Ve benim için örnektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'da anlatılan peygamberler nasıl örnekse, hem o peygamberler hem de Peygamber aleyhisselatü vesselamın tüm yaşantısı bizim için örnektir. Ve bizim gönlümüz şu anki Yahudilerin gönlünden de hayat anlayışından da çok daha yakın Musa aleyhisselama. Biz daha layığız ona itaat etmeye, onun yolunda gitmeye. O anlamda. İsrailoğulları böyle bir günde düşmanlarından kurtulmuş. Bu sebep ile Musa aleyhisselam oruç tutmuş ve bu sebeple onun devamında olanlar da oruç tutuyorlar. Bunu söylediler Medineli ehli kitap. Peygamber aleyhisselatü vesselam öyleyse biz buna daha layığız dedi ve o da başladı bu orucu tutmaya. Her konuda muhalefet etmiyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Haklı, İslam'a, Kur'an'a uyan bir konu olduğunda da o yoldan gitmeye biz de devam edebiliyoruz Allah'ın izniyle. 2665. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve İbn Abbas'ın bize aktardığı bir bilgi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize teşehhüdü Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretir. Ve şöyle okurdu. Ettahiyyatu, elmübareketu, essalavatu, ettayyibatu, lillahi, selamun aleyke, eyyuhen nebiyyü, ve rahmetullahi ve berekatuh, selamun aleyna ve ala ibadillahi salihin, ve eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Selamet, bereketler, salavatlar, ve tüm güzellikler Allah içindir. Ey peygamber! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Selam olsun bize ve Allah'ın tüm iyi kullarına. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Derdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın dışında da dualar öğretiyor ashabına, arkadaşlarına ve bize. Ve İbn Abbas'ın ifadesiyle Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretiyordu bunu. Demek ki Kur'an'ı da sürekli öğretmekte, bunun çabasında. Ashabıyla birlikte. Peygamber Efendimiz kendisine inanmayanları davet etti. Kur'an okuyarak bunu yaptı. Kendisine inandı mı insanlar, yine onlara Kur'an'ı öğretti. Kur'an'la temizledi. Kur'an'ı talim ettiler. Kur'an'ı ders yaptılar. Kur'an'ı hıfz ettiler. Kur'an hayatlarının temeli oldu, baharı oldu, direği oldu. Bilgilerinin doruğu hep o oldu. Bununla beraber Kur'an'ın istediği bir hayatı dualaştırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu bir davet, Allahu Teala'ya bir münacat haline getirdi ve onları da ashabına öğretti. Miracı anlatan, miracı tarif eden bir okumadır bu teşehhüt. Ve bunu Peygamber Efendimiz küçük farklılıklarla da olsa, başka rivayetlerde var. Şu anki bizim bildiğimizde biraz farklı olarak okuduğum bu rivayet, ama konu aynı, ifadeler aynı, bize öğretiyor. Miraç gecesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor. Bu dua, bu bilgiler. Selamet, bereketler, salavatlar ve tüm güzellikler Allah içindir. Söz böyle başladı. Sonra Allahu Teala söze girdi. Ey Peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Efendimiz sözü aldı ve selamı tüm insanlığa, tüm güzel kullara yaydı. Selam olsun bize. Sizden gelen selam, Rabbim senden gelen selam olsun bize ve Allah'ın tüm iyi kullarına. Sonra bütün bu olaya şahit olan melekler konuya girdiler. Hep birlikte Peygamberimiz de şahitlik yaptılar. Eşhedü dediler ve şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür dedi. Ve bu Miraç gecesinde yaşanan durum her namazımızda bizim tarafımızdan tekrar okunur, bir daha gündem olur, bir daha yaşarız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2667. hadis-i şerifte okuyalım, tamam olsun inşallah. Ebu Nadra'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Basralıların minberinde İbni Abbas'ın şöyle dediğini işittim. İbni Abbas Basra'da konuşuyor, mescidin minberinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan sonra şu dört şeyden Allah'a sığınır ve şöyle derdi. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından Allah'a sığınırım. Açık ve gizli olan fitnelerden Allah'a sığınırım. Kör yalancının yani deccalın fitnesinden de Allah'a sığınırım. Eûzu billahi min azabil kabr ve eûzu billahi min azabin nar. Ve eûzu billahi minel fiten ma zahara minha ve ma batan ve eûzu billahi min fitnetil a'varil kezzab diye bu duayı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem öğretiyor bize, her namazın arkasından bunlardan Allah'a sığınıyor. Korkacağımız, korunacağımız, dert edeceğimiz problemler bunlardır. Yani kabir azabı, cehennem azabı, açık ve gizli olan yoldan çıkartıcı tüm fitneler, imtihanlar ve şeytanın son ve en güçlü numarası olan deccalın fitnesinden de Allah'a sığınıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam öğrettiği bilgiyle. Velhamdülillahi rabbil alemin.